Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Ramazan bayramı sonrası dileriz harika bir bayram geçirmişsinizdir ve yeni haftaya yenilenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Ve tam da bu dakikalarda saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken Hayatın Sesleri'nde biz değerli konuklarımızla sizleri ağırlayacağız. Sizleri de programımıza bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetim benimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta sonu YKS yani Yükseköğretim Kurumları sınavı gerçekleşecek. Hem sınav hakkındaki detaylara hem de sınavlara hazırlanan öğrenciler ve aileleri için doğru motivasyon sağlamanın yollarını kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik ile konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Gezgin Adem Çolak telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kardeşi Erdem gibi Adem Çolak, Down sendromların sesini duyurmak için motosikletiyle 34 ülke gezdi. Demir Atlı Yörük adıyla açtığı sosyal medya hesaplarından bu gezi maceralarını tüm dünyaya aktarıyor. Biz de sizlere aktarmayı ümit ediyoruz. Gezgin Adem Çolak'la güzel bir telefon bağlantımız olacak Hayatın Sesleri'nde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bakıp geçtin gönül penceresinden, ansızın bakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin, bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin, bir yangının külünü bırakıp geçtin.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik bizimle birlikte. Sayın Karafilik hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi bir yayın olsun
çok
istiyoruz.
Çok teşekkürler. Programımızı daha önce dinleyenler hatırlayacaklar. İsminizi, kitaplarınızı, çok güzel kitaplardan bahsetmiştik. Bugün de o kitapların başka yönünden bahsedeceğiz. Aslında insana özgü kitapların hepsi ama evet. Şimdi önümüz sınav, pazar ve cumartesi günü. Çok önemli bir sınava girecek öğrencilerimiz. Biz evet. De sınav öncesi hem onların motivasyonunu artıralım hem bu 5 günü nasıl değerlendirebilirler. Evet. Bu konuda bilgiler verelim istedik. Neler söylersiniz?
Efendim çok teşekkür ediyorum. Son dönemde öğrenciler ve veliler arasında bir kafa karışıklığı oldu. İşte ÖSS, YGS, LGS vesaire şimdi hocam diyor YKS oldu, AYT oldu, TYT, YDT ne?
Hocam itiraf edeyim ben ÖSS, ÖYS'de kaldım. Sonrasını bilmiyorum.
Sadece siz değil Selin Hanım, inan o kadar çok kişide aynı durum var ki. Hatta öğretmen arkadaşların da büyük bir çoğunu hocam diyor hala karıştırıyorum diyor. Zaman içerisinde alışırsınız geçer diyorum. Şimdi Shakespeare'in sözü var diyor ki eğer diyor biz elmaya diyor soğan deseydik, soğana da elma deseydik. Elmayı ısırdığımızda soğan tadı alacaktık, soğanı ısırınca elma tadı alacaktık.
Yine bilinçaltına bir gönderme
tabii ki.
Var.
Dolayısıyla önemli olan isim değil, içeriğinin ne olduğu çok daha önemlidir. Hepsinde üniversiteye giriş sınavıdır. Daha önceki işte uygun buldu uzmanlarımız bu konuda. ÖSS'nin işte YKS, yaptığı yüksek öğretim kurumlar sınavı, birinci basamak, ikinci basamakların isimleri de alan yeterlilik ve temel yeterlilik sınavları oldu ve yabancı dil yeterlilik sınavı olarak kendi içerisinde 3 gruba ayrıldı. Dolayısıyla bizim bu sınav süreci 2 güne yayılmaya başladı. Bu önümüzdeki cumartesi günü 15 Haziran'da saat 10-15'te temel yeterlilik testi sınavına girecek öğrenci arkadaşlarımız. Pazar günü yine saat 10-15'te ise alan yeterlilik sınavına girecekler. Bizim istediğimiz öğrenci arkadaşlarımız bu süreç içerisinde daha mevcut bilgilerini en güzel şekilde nasıl kullanabilirler? Bunun mücadelesini vereceğiz ki zaten şöyle bir nokta geldi. Öğrenci arkadaşlarımız sınavı sanki bir hayat memat meselesi, ölüm kalım mücadelesi gibi görmeye başladılar. Ölüm kalım mücadelesi değil, 12 yıllık bir çalışma var. 12 yıllık çalışma içerisinde mevcut bilgilerimizi orada kullanma şeklimizi ölçecekler. Ama öğrencilerden ziyade bizim en çok zorlandığımız konulardan bir
aileler
tanesi.
Aileler mi diyeceksiniz?
Aileler.
Çünkü, tam siz dediniz ya hani hayat memat meselesi değil diye aslında hayat memat meselesi haline getiren bence öğrenciler değil aileler.
Kesinlikle Sezin Hanım o konuda haklısınız. Şimdi şöyle çocuklar gayet doğal son 12. sınıfa başlayınca anne baba çocuğa yaklaşım değişmeye başlıyor. Kardeşin yaklaşım değişmeye başlıyor. Hele hele sınav yaklaşınca böyle kurbanlı koyun süslü koyuna dönmeye başlıyorlar. Aman çocuklara diyor aman oğlum kızım ablanız ardınca dokunmayayım. Aman ders çalışıyor. Televizyon bitiyor, sosyal hayat bitiyor, akraba ziyaretleri bitiyor, geliş gidiş bitiyor. Babanın evde işte efendim kalkıp sabahlar oyun havasıyla oyun oynaması bitiyor. Annenin işte tavırları değişmeye başlıyor. Ve sınav yaklaştıkça çocuk bile isterseniz anneye ve abiye ya da ablaya bakışı değişiyor.
Bana niye böyle davranıyorlar acaba diye. O da hep
böyle farklı şeyde değişiyor. Dolayısıyla isterseniz çocuk üzerinde ciddi bir baskı var. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir nokta daha var ki anneyle çocuklar arasında bir telepatik iletişim var. Sen istediğin kadar sakin olmaya çalış ama çocuk o çocuk senin yüreğindeki o sızıyı anlıyor. Dolayısıyla biz bunu hayat memat meselesi olarak görmeden hayatın doğal bir süreci içerisinde sınava girip çıkacağız şeklinde düşünüyoruz. Ama hocam diyor söylüyorsunuz da bir de bana sor. Öğrenci bunu söylüyor istersiniz de. Hocam diyor içimdeki başlıyor kaygıları. Sınav yaklaşınca öğrencide başlıyor el titremesi. İşte efendim sırtta böyle soğukluklar başlıyor. Uyku kaçmaları başlıyor. Hele hele sınava 2 ay kala, 1,5-2 ay kala öğrencilerin kız erkek fark etmiyor. Yaklaşık %, yani net bir oran vermeyeyim ama benim kendi deneysel olarak söylüyorum. %65-70'i aşık oluyor.
Aa.
Tabii ki platonik aşık oluyor. İşte efendim bunun ya içe kapanıyor ya agresif oluyor ya işte kendini kaplıyor ama neden oluyor? Bu da gayet doğal. Çünkü bir şeyi değerlendirirken tek taraflı bakamayız. Çünkü beni ben yapan, bizi biz yapan, insanı insan yapan özellikler var. Nedir? Kalp, duygularımız var. Başka zihin var, beynimiz var. 3 ruhumuz var, psikolojimiz var ve fizyolojimiz var. Şimdi sen bu 4'ün hangi işi yaparsa ya bu 4 temel eksenine yaklaşmazsan boşluklar oluşmaya başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz biz eğitim sisteminde? İstersiniz bu haklı onlar da biz onu yadırgamıyoruz çünkü mevcut durum bu. Öğrencinin sadece zihinsel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz mu? Adı üstünde delikanlı, ergen. O çocuğun enerjisini boşaltması lazım bir şekilde. Yok. Sadece matematik, tarih, fizik, kimya, coğrafya. Bilgi.
Spora başka mı yönlendirmek?
Spor yok, gerekiyor. Sanat evet. Yok, edebiyat yok, gezme yok, sosyal hayat yok. Ne oldu? Tak kapandı. Hı hı. Enerjisini boşaltacak bir aktivite var mı? Yok. Bir fizyolojik ihtiyaçları sadece yemek içmek ve bol miktarda vitamin dopingi ile karşılamaya çalışıyor. O da bir yere kadar. Peki psikolojik anlamdaki ruhsal ihtiyaçları karşılanıyor mu? O da karşılanmıyor. Şimdi genç tam ergen duyguların en zirvede yaşandığı en büyük çalkalamaların olduğu dönem duygusal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Yok o da yok. Sosyal yok. Çocuğun aşık olmasına bile müsaade edemiyoruz ki o dönemde yaşaması gereken bir şey. Ha illa ki aşk derken böyle karşı cins aşkı değil. Bir kere doğayla hemhal olmak da bir aşktır. Hı hı. O sevgiyi paylaşmak, bölüşmek o da yok. Dolayısıyla ne yaptık biz burada? Beyne bilgi ver ver ver ver. Bu defa duygular diyor ki hani bana? Benim ihtiyaçlarım nerede? Fizyolojik o enerji boşalması lazım. Hı-hı. Benim ihtiyacım nerede? Ruhsal anlamda ihtiyaçlar olmayınca bir defa işte başlıyor agresiflikler, gerginler vesaire. Sonuç bir de baskı. Çevre ne diyecek? El alem ne diyecek? Kızların ve erkeklerin öğrencilerin yetişme durumuna göre de değişmeye başlıyor. El alem ne diyecek? Anneme babama gerçekten ben onlara layık bir evlat olabilecek miyim? Bir de anne baba mükemmeliyetçiyse Allah sabır versin o çocuğa. Bir de anne baba yapmış olduğu her şeyi öğrencinin başına kalkıyorsa ya da sürekli gündeme getiriyorsa.
Bir de şu var değerli hocam, biraz parayla ilgili de ne yazık ki çocuklar baskı altına alınıyor diye düşünüyorum ben. Tabii siz daha iyi takdir edersiniz. Seni o kadar dershaneye gönderdik, seni o kadar okula gönderdik. Sana bak dünyanın harcamasını yaptık. Sen bunların karşılığını bize vermeyecek misin? Yani başarı parayla ölçülebilecek bir şey midir?
Zaten başarı nedir? Başarı çok tartışılan bir konu. Günlerce konuşacağımız bir konu. Başarı bana göre mutluluğu yakaladığın yaşam biçimidir. Yani sadece yaşam standartı başarılı olarak görmemek lazım. Yaşam kalitesidir bana göre. Yaşam kalitesi bazı insanlar vardır ki bir bardak suyla mutlu olur ama bazıları vardır ki tonlarca suyla mutlu olmaz. Yani seni mutlu edecek şey çok önemli. Tabii biz de burada meslek seçerken de şunu yapıyoruz. Konumuz önemli bir konu olduğu için anne babalar kendi istedikleri doğrultuda ve kendi yapamadıkları mesleklerde dikte ediyorlar. Çocuğa sürekli üzerine bir baskı oluyor. Seni yemedim, yedirdim, içirmedim, içirdim vesaire. Bir de isterseniz istenmeyen anne baba tutumlarla karşılaşıyoruz. Mesela kadın diyor ki senin yüzünden babana katlanıyorum diyenlerle karşılaşıyoruz. Bazen diyor ki senin yüzünden annene katlanıyorum diyenlerle. İsterseniz çocukta bir baskı oluşuyor. Ya bu çocuk anne baba kutsaldır onun gözünde. O ulvidir.
Biri diğerinden daha değerli değildir ki.
Değildir tabii ki. Bunlar da oluyor. İsterseniz bunların bütüne birike ne oldu? Kaygı ve stres dediğimiz faktörü de oluşturmaya başladı. Sınav da yaklaştı. Öğretmenler de diyor, arkadaşlar şu sınıf sizi geçti, bu sizi geçti, şu bunu geçti, hadi şunu yapın, bunu yapın. Öğrenciyi motive etme adına bazen negatif de motive edebiliyorlar. Mesela yan sınıfı örnek gösteriyor. Halbuki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu olumludan motive olurken mesela ebeveynler, öğretmenler olumsuz da motive etmeye kalkabiliyorlar. Buna da olumsuz tepki veriyor. Mesela nedir mesela olumlu tepki, olumsuz tepki? Bir tanesi şu vardır. Evladım, çocuğum, ev nedir? İşte sen bunu yaparsın. Ben inanıyorum. Şunları şunları yaptık ve bunları yaptığında şu şu şu başarıları yakalayacaksın. Nedir? Olumlu motive etmezsin. Ama olumsuz motivasyon maalesef biraz daha fazla. Gördün mü bak? Sen çalışmadan amcanın kızını gördün mü? Bak yan sınıftaki Mehmet'i gördün mü? Yan sınıf sizi geçti. Kazanamayacaksınız, başaramayacaksın. Bu şekilde gidersen hiçbir şey elde edemeyeceksin şeklinde negatiften motive etmeye kalkıyor. Ama bilhassa kızlarda çok ciddi anlamda olumsuz tepki yapıyor bu. Bu bir gerçek. Hele anne baba tarafından yapıldıysa. Erkeklerde de bazen tabii erkekliğin vermiş olduğu böyle bir tavırla onlar yaptıysa bana ne falan tarzındaki tavırlar. Yani olumlu motive edeceğiz derken öğrenciyi olumsuz motive edebiliyoruz. Yani burada stres faktöründen buraya geldik biz. Stres faktörü ne oldu? Oluşmaya başladı. Kaygı oluşmaya başladı. Yapamam, edemem, başaramam acaba falan. Peki sınavda ne isteniyordu? Sınav bizim kişiliğimizi ölçmez. Sınav bizim insanlığımızı ölçmez. Sınav bizim iyi ya da kötü bir insan olduğumuzu ölçmez. Sınav senin ne kadar çok ders çalışıp çalışmadığını ölçmez. Hele sınav asla kişiliğimizi ölçmez. Sınav karakterimizi, yetişme ortamımızı, aile yapımızı, bilgimizin çokluğunu, bak bu çok önemli, ölçmez. Fikir ve düşüncelerimizi, inançlarımızı ölçmez. Sınavlar çalışma alışkanlıklarımızı ölçmez. Yetenek ve becerilerimizi ölçmez. Sınav ne ölçer? Sınav sadece sana verilen süre içerisinde mevcut bilginin kullanma şeklini ölçer.
O zaman biz o mevcut bilgiyi nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani masanın başına oturup da işte ben sabah 9'da çalışmaya başladım. Gece 12'ye kadar ders çalıştım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir Yok. Şey olabilir mi?
Yok böyle bir kavram. Bugünlerde biz öğrencilere bireysel sınav kaygısı çalışmaları yapıyoruz. En çok karşılaştığım durumlardan biri şu. Hocam diyor ben diyor gece gündüz diyor hani öğrenci tabiri inek gibi çalışıyorum ama diyor yan sınıfta diyor ya da bizim sınıfta
daha işte az çalışıyor.
Ayşe var, Pelin var falan diyor. Ama diyor hiç çalışmıyor ya da çok az çalışıyor. Çok hiç çalışmama diye bir kavram olamaz zaten. Ha burada da durum şurada. Diyorum ki bak mesela diyorum ki Ayşe ya da Mehmet neyse. Bak orada her insanın öğrenme sistemi farklıdır. Her insanın beyni farklı, bilgi alma sistemi farklıdır. Sen bir okumada anlarsın, biri beş okumada anlar, öbürü altı okumada anlar. Bir tanesi bir dinlemeyle o bilgi çok rahat kavrar. Bazıları hem dinleyecek hem görmesi
Hatta
gerekiyor.
Hatta yazacak.
Bazısı yazacak, bazıları anlatacak. Şimdi her insanın öğrenme sistemi farklıdır. Çünkü bir insanın öğrenme sistemi de bir insan bir değildir. Bazıları pratize eder ve kendi öğrenme sistemini bulmuştur. Ve ona göre gider. Zaten bizim baştan beri kullandığımız şu her öğrencinin mutlaka ve mutlaka alması gereken bir eğitim var. Öğrenmeyi öğrenme. Ve anlayarak çok hızlı okuma. Yani ben kendi öğrenme sistemi bilirsem bilgiyi ne zaman, nerede, nasıl, ne şekilde alacağım ve ben bunu kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarıp istediğin zaman istediği yerde nasıl kullanacağım.
Aslında ilginç bir kavram. Öğrenmeyi öğrenmek dediniz.
Evet.
Herkesin farklı o zaman bu öğrenme şekli. Ya da var mı bir genel geçer öğrenmeyi öğrenme yöntemi?
Hayır. Öğrenme öğrenmede genel geçer yöntem yoktur. Kesinlikle yoktur. Oradaki olay şu. Her insanın öğrenme sistemi farklıdır. Yani parmak izi sayısı kadar öğrenme yani kişiye özgüdür. Zaten bizim öğrenme eğitimlerinde de ona yoğunlaşıyoruz. Ha burada konuyu dağıtmak istemiyorum. O konuya girersem ben biraz herhalde günlerce konuşurum öğrenme konusunda. Mevcut öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Sınav öncesindeyiz. Sınav sizin kişiliğinizi, karakterinizi ölçmez. Sadece sınav sizin bilgi kullanma şeklinizi ölçüyor. Fakat zorlaşıyor günden güne. Neden? Bu sene yüksek öğretim kurumları sınavına müracaat eden öğrenci sayısı 2 milyon 400 küsür bin. 2,5 milyona yakın.
Evet, bizim zamanımızda 1 milyonlardaydı.
Bizim zamanımızda önce 200 küsür bindi bizim zamanımızda da. Yaşımız ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla 2,5 milyon öğrencinin içerisinden seni alacak. Nereye alacak? Gerçekten hani o tabiri sevmiyorum ama nitelikli dediğimiz okullarımız var. Ya da belli bir düzey yakalamış, başarı yakalamış okullarımız var. Şimdi bütün hepsinin kontenjanını topla. 2,5 milyonun içerisinde acaba yüzde kaçlık dilime düşüyor? Ha, şimdi burada asıl çalışma maraton, sınav maratonu başlıyor. Çünkü senin her şeyini ölçüyor. Okumanı, anlamanı, dikkatini, konsantrasyonunu, bilgiyi kullanma şeklini. Ve sınav bizden üç şey ister. Bilgi, yorum ve hız. Ve bu bilgi yorum hızının içerisinde ise onlarca eleme kriteri koyuyor. Çünkü 2,5 milyon insan içerisinde eleyecek, hiç beklemediğin yerden öyle bir elemeler yapmaya başlıyor ki seni. Dolayısıyla ölçme değerlendirme kriterleri çok detaylı bir kriter. Ayrı bir uzmanlık alan çünkü. Bir üniversite, bir fakülte bölümü ve onların kendi içerisinde dalları var. Ölçme değerlendirme uzmanları bunu çok iyi biliyorlar. Peki burada ne yapması lazım öğrencinin? Yapacağı şudur. Hayatın sonu değil. Bunu herkes söylüyor ama gel bir de sınava giren öğrenciye evet. Sor. Çok zor. Mevcut bilgiyi kullanacak. Mesela öyle ilginç noktalara geldik ki konumuz uzun konu. Biraz toparlamaya çalışıyorum ama mesela bir paragraf sorusunu düşünelim. Geçenlerde bizim 2 numara öğrenci çocuk da girdi lise giriş sınavına. Hı hı. Bir sayfa komple bir paragraf. 2 sütun. Baba diyor bazen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Hocam diyor bir sayfada soru sorulur mu? Bakın arkadaşım orada 2,5 milyon kişiyi eleyecek. Nasıl eleyecek? O elemenin yöntemi var. Kimisini dikkatten eleyecek. Hı hı. Kimisini konsantrasyonla eleyecek.
Kimisini
mantıklı bağlantıda eleyecek. Kimisini hızdan eleyecek. Muhakeme yeteneğinden eleyecek. Ondan sonra yazının başıyla son arasında kurmuş olduğu diyalogdan eleyecek. Yani senin en nasıl diyeyim eleye en işini yarayanlar ne olacak? Üste tutacak. Diğerlerini alta doğru atacak. Aslında alta doğru atılanlar başarısız mı? Asla değil. Burada bütün olay şu diyorum ben de. Her şey gibi sınavın da teknik, taktik stratejileri vardır. Çünkü hayat strateji üzerine kurulmuştur. Sınav stratejileri de var. Dolayısıyla biz de diyoruz ki sınava girmeden önce hayat mevcut meselesi değil. Sınava gir. Nasıl gir? Deneme sınavına nasıl giriyorsun? Çok rahat girdiğin bir deneme sınavını düşün. O şekilde gir. Şimdi burada sınava bir hafta 5 gün kaldığı için çok böyle ciddi aşırı şunu yap bunu yap diye hani bir söz var eskilerin. Derler ki dereyi geçerken at değiştirilmez. Hı hı. Sınav gelmiş 3 gün 5 gün kalmış bir anda strateji değiştir. Hayır buna
taraftar değiliz. Yani işte şunu söylüyoruz galiba sınava girerken her zaman matematikten başlayan bir öğrenci ben bu sefer sınavda Türkçeden başlayayım dememeli.
Asla. Normalde hangisini yapıyorsa oradan başlasın. Hocam rastgele bazen zordan başlarım, bazen kolaydan başlarım diyorsan en rahat yaptığınla başla. Oradan başla. Ondan sonraki süreçte, onu ilerleyen süreçte yani program durumuna göre ilerletirsin diyoruz biz de.
Peki şimdi öğrenme için biz çok geç mi kaldık? Son bir haftamız var. Hani bu bir haftada neler yapabiliriz? O konuya değinelim.
Tabii ki. Şimdi bu öğrenme konusuna hiç girmeyeceğim.
Hiç girmeyelim çünkü bir konu. Uzundur.
Şimdi burada sınav öncesinde yapılacak belli çalışmalar var. Nedir o belli çalışmalar? Bir kere ısrarla şunu söylüyoruz. Normal çalışma temponuz neyse ona devam edin. Sınava bir gün kala yok efendim sınavı bırakın yok sinemaya gidin bilmem ya
çocuk. Evet onu diyenler çok var. İşte hiç o son bir hafta kala hiç çalışılmaz diyenler var. Sizce de hiç çalışılmaz mı son bir hafta kala?
Bir adam hayatında sinemaya gitmemiş sınava bir gün kalmış sinemaya gitmeye kalkıyor. Yok normal hayatına nasıl devam ediyorsun öyle devam etmesini savunuyoruz. Çünkü bilinçaltı saf değil. Bir insan herkesi kandırabilir ama. Bu bir gerçektir. Herkes kandırabilir ama kendi bilinçaltını kandıramaz biliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Bilinçaltını kandıramazsın. Sen belli bir çalışma temposuna gir. O çalışma temposu içerisinde bir anda kesintiye uğrat ve de ki ben bilinçaltına şunları yapacağım de. Bilinçaltına bakıyor yok ya şu ana kadar hiç yapmadın ki diyor. Kime kandırıyorsun? Dolayısıyla hiç gerek yok. Ha son gün yoğun çalışmaya gerek yok. Bugünlerde hızlı tekrarlar yapılabilir.
Tekrar mı? Soru çözme mi?
Hangisine ihtiyaç duyuyorsa.
Yine kendi belirleyecek eksiğini.
Tabii ki doğrusu budur. Çünkü ben kendimi daha iyi bilirim. Siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Şimdi kişiye göre öğrenme sistemleri, tepki sistemleri farklıdır. Diyor ki hocam diyor akşam 9'da yatın. Ya çocuk hayatında 9'da yatmamış ki. Şimdi 9'da yatarsa kaçta uyuyor normal diye 12'de yatıyor değil mi?
12'ye
uyuyor.
Kadar yatakta dönüp duracak.
Dönüp durmaya baş. Gerek yok bunu. Normal ama nedir? Çok kendini yorma. Ağır spor yapma. İşte efendim nedir? Sana dokunacak gıdalar alma. Bundan 3 sene önceydi yaşadığım bir olay var. Sınava girecek. Hocam diyor arkadaşlarla kafa dağıtmaya gittik diyor. Sabah diyor kafam kazan gibiydi. Ne oldu? Akşam alkolü fazla kaçırdım.
Eyvah.
Şimdi sen ne yapıyorsun? Zaten alkol beyne, bedene en büyük zarar veren şeylerden bir tanesi. Bir de sen bunu sınavdan önce alıyorsun. Normalde vücuda sokulmaması gereken bir şey. Nonsuz sınava girdi öğrenci. Gerçekten başarılı bir öğrenciydi. Çok başarılı olmadı. Onun için rutinin dışına çıkacak, çok ekstra zorlayacak şeyler yapmamanızı tavsiye ediyoruz.
Evet, yemek anlamında da çok haklısınız. Normalde hiç yemediği bir şeyi sırf işte sınavda zihnini açsın diye öğlen hiç pekmez yemez veya bal yemez ama sınav öncesi anneler çocuklarının ağzına zorla zihnini açsın diye tıkıştırmaya çalışırlar. O açıdan anne babalara da burada galiba bir şeyler söylemek gerekiyor son dakikalar için.
Tabii ki şimdi zaten anne baba öne faktörü son derece önemli. Ben şunu söylüyorum. Sınava gideceğin zaman ya bakıyorum ailecek sanki çocuğu sınava götürüyor. Hayır, çocuğa sorun. Gelir mi gelmeyeyim evladım? Anne gel diyorsa git. Ama ailece gitmeye gerek yok. Geçen hafta sınava gittik biz. İşte lise giriş sınavlarına gittik. İlan sülale boyu gelmişler. Bütün hepsinin elinde Kur'anlar, Yasinler. Yani tamam dua önemlidir. Asla inkar etmeyiz ama tutup da orayı dua mekanına çevirmeye gerek yok. Yani çocuğa sen destek ol. Kim istiyorsa onunla beraber gidin. Ayrıca gitmeye gerek yok. Çocuğa biz dolaşacağız. Sınavın bitimine doğru geliriz. Sen hadi başarılar de ve ayrıl. Taktik, teknik vermeye çalışmayın. Ve sınavdan da öncesinde zaten bunu da hatırlatmakta fayda var. Saat 10-15'te sınav başlayacak ama saat 10'da kapılar kapanıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız var. Sınavdan önce mekanda bulunsunlar ama sınava girmeden önce okul bahçesindeki sınav stresi yaşayan, sınav kaygısı yaşayan öğrenci ve anne babalar çok fazla kale almamalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Sınavda girmeden öncesinde çok rahat test çözdükleri, çok rahatlıkla başarılı oldukları bir sınav anı düşünsünler. Sanki bir deneme sınava giriyormuş gibi girsinler. Çünkü sakin bir zihin, dingin bir zihin, gergin stresli bir zihine göre en kötü olasılıkla %10-15 daha verimlidir. Ki çok daha üst seviyede verimler elde ediyor. O yüzden etraf çok fazla kale almadan düzgün bir şekilde girip bildiklerini kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bir de çok fazla taktik değiştirmeye gerek yok. Yok diyorum. Neden çok fazla gerek yok? Sınavda, deneme sınavları ne yaptılarsa onu kullansınlar. Çok fazla taktik değiştirmesinler. Dediğim gibi derece çeken at değiştirilmesin. En iyi bildiklerini yapsınlar. Ve yine bir diğer nokta, hiçbir soruyla asla mücadeleye girmesinler. Her soru eşit puan kazandırır. Ya bilmiyorum ne kadar zamanımız var onunla ilgili bazı bilgiler
var. Biraz daha var lütfen.
Şimdi şöyle söylüyoruz. Şimdi öğrenciler ister istemez sınavda bir başlıyorlar. Her soruyu tek tek yaparak yapma eğilimine giriyorlar. Öğrencileri bol miktarda görüyoruz. Hayır, hiçbir soru bir diğer sorudan fazla puan kazandırmaz size. Soruyla mücadeleye girmeyin. Soruyu kendi mantığınızla değil, sorunun mantığıyla cevaplamaya çalışın. Soruyu okuyun. Sorunun anahtar kelime ve cümlesini bul. Ana fikrini bul. Ya da sorundan ne istiyor senden? Zaten önce soru kökü okunacak. Sonra soru köküne göre paragraf ya da şıklara bakıp ona göre ilerlersiniz. Şimdi soru kökünü okudun. Ondan sonra metni oku. Metne baktığında ne istiyor senden? Ne bir eksik ne bir fazla. Mantık orada hayır. Direkt olarak şey değil.
Yani yorum yapmasına, kendince bir fikir üretmesine. Bazen çünkü yorum soruları da oluyor. Hani mecburen yorum yapması gerekiyor ama bazen de o yorum soruları olmadığı halde kişi bence herhalde böyledir diye farklı
olmaz,
şıklara
olmayacak.
Gidebiliyor değil mi?
Bunu diyoruz ki çoğu soruyla mücadeleye girme. Direkt sorunun mantığını yakala. Hı hı. Zaten şu var, demiştim ki sınavda bizden 3 şey istenir. Bilgi, yorum, hız. Yorum %80'dir. Sadece bak yoruma dayalı sorular. Hı hı. Salt bilgiyi ölçen sorular %10-15 aralığında. Hıza dayalı sorular ise %15 ile %10 arasında. Hı hı. Yani %80 yorum ister senden. Ama buradaki ilk temel yeterlik sınavında bu vardır ama alan yeterlik sınavında ise bilgiyi biraz daha yoğunlaşmaya başlıyorlar.
O pazar günkü sınavı diyorsunuz
değil mi? Soruyla mücadeleye girmeyecek. Bir, yapamadığı soruyla asla uğraşmasın. Anında bir işaret koysun, atlasın. Zaten dershanelerde, okullarda turlama tekniği dediğimiz, tur bindirme tekniği, farklı isimler kullanmıyor, tur sabit kelime. Hı hı. Turlama yöntemini kullansınlar, yapamadıklarını geçsinler. Çünkü sınavdaki soruların %60-65 aralığındaki herkesin çok rahatlıkla yanıtlayacağı sorulardır. Hı hı. Çok rahatlıkla. Yüzde yaklaşık 20'si biraz bilgi seni zorlar. Hı hı. %10 aralığında ise bilgiyi biraz daha zorlayan sorulardır.
Eğer ilk anda o soruya denk gelip de o soruyu yapamazsa bu sefer o soruyla cebelleşmeye giriyor.
Hiç cebelleşmesin. Evet. İşaretleşsin. Çünkü daha rahat %60-65 aralığında rahat herkesin yapacağı sorular var. Önce basitleri yapsın. Dönsün ikinci turda. Biraz zorlayanları yapsın. Yine vakti kaldıysa zorlayanları yapsın diyoruz.
Evet. Şimdiden tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Cumartesi günü hocamızın dediği gibi bir deneme sınavı olarak algılayacakları ve görecekleri bir sınava giriyor olsunlar. O rahatlıkta sınava giriyor olsunlar ve inşallah hani gönüllerinden geçen üniversite, gönüllerinden geçen bölüm hangisiyse o bölüme girmek için ellerinden geleni yapsınlar. Bizden de başarılar dilemesi
düşüyor. Biz de çok teşekkür ederim Sezin Hanım. Gerçekten bizim istediğimiz de o. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Onların en güzel yerlere kendi yeteneklerine, istatlarına göre yerleşmelerini istiyoruz biz de.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik stüdyo konuğumuzdu. Bu arada kapatırken değerli hocamızın kitaplarından da çok kısa bahsedeyim. Öğrenci Çalışma Stratejileri ve Öğrenci Çalışma Rehberi önümdeki kitaplar Facebook sayfamızda fotoğrafta da göreceksiniz. Bu değerli kitapları da eğer okur ve bundan sonraki yıllar için eğer ilginizi çekiyor ve sınavlara hazırlıkta bir rehber olabileceğini düşünüyorsanız değerlendirin diyelim ve değerli konuğumuza çok teşekkür ederek sözü müzikle kapatalım. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Demir Atlı Yörük, Gezgin Adem Çolak var. Sayın Çolak, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Selamlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Demir Atlı Yörük diye sizi anons ettik ama anlatır mısınız bu kavram nasıl ortaya çıktı dinleyicilerimize?
Şimdi bu tamlama içerisinde Yörük'ten başlayacak o. Ben Mersinliyim aslında. Soroslar'da yaşadık. Soroslar'da geçti küçüklüğümüz. Hani buradan geliyor aslında, bir yörüklük var.
Evet.
Demir at kavramı da bu yola bir motosikletle çıktığım için demir atlı yörük. Hem göçebe hem bir işte her şeyi motosiklete yüklüyoruz. Gidiyoruz işte kamp, çadır. Hayat bir şekilde biraz yolda böyle geçiyor. Hem yörüklük kavramı hem de aslen yörük olmam bu şeyin içinde, bu tamlamanın içinde.
Bu tamlamanın içinde ama tabii bu tamlamanın şöyle daha önemli bir yanı var ki siz 34 ülkede Down sendromlu kardeşlerimizin sesi oldunuz.
Evet, yola çıkma amaçlarımız içinde bu var. Tabii temelinde şu var, kardeşim Erdem Down sendromlu. Bu yola çıkarken bir mesaj taşımak istedim. Ve önce 2017 yılında, 7 yıldır çalıştığım işimi bırakarak önce Avrupa'ya, sonra da Avrupa'dan döndükten sonra Japonya hedefiyle Asya rotası üzerinden böyle bir rota gerçekleştirdim.
Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Zihninizde hani ben böyle bir şey yapayım diye neden düşündünüz? Nasıl bir düşünceyle yola çıktınız?
Açıkçası herkes bir şekilde yola çıkabiliyor. Yani bu sırt çantanızla, bisikletinizle, motosikletinizle. Yani bunu yapan çok fazla insan var. Global olarak baktığımızda yurt dışında, yurt içinde.
Evet.
Yani zamanla yeni yerler görme isteği, yıllık izinler size yetmiyor bir yerden sonra. Hani ben bunu bir şekilde kafamın bir yerinde duruyordu. Ama zamanla işte Down Sendromu Derneği ile birlikte, Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte görüşmelerimiz oldu. Ben de dedim ki hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Siz nasıl bakarsınız bu yol, bu rota hikayesine? Onlar da çok mutlu oldular, çok sevindiler. Yolu daha zenginleştirdiler. İşte derneklere bazı hediyeler hazırladık. Down sendromlu bireylere, Türkiye'den işte Türk kahvesi, nazar boncuğu gibi bizi hatırlatan bazı hediyeler hazırladık. Yol üzerinde ziyaret ettiğim derneklerdeki Down sendromlu bireylere de 5 tane soru hazırlandı Down sendromu derneği tarafından.
Nedir o sorular? Öğrenebilir miyiz?
Tabii ki. Bu soru şöyle. Adın ne? Ne işle meşgulsün? Yani çalışıyor musun? Okuyor musun? Daha sonra seni ne mutlu ediyor? Seni ne üzüyor? Gelecekten beklentin ne? Ne olmak istiyorsun? Bir de işte yaşadığın ülkedeki yöneticilerinden beklentin ne? Şeklinde bir soru grubu, bir röportaj serisi.
Ne gibi cevaplar aldınız bu sorulara karşılık?
Ya açıkçası zaten onların doğallığı zaten sizi çok aşık ediyor. Bu röportaj kısmında çok eğlenceli geçiyor zaten. Genelde şey oluyor, bir spor dalıyla meşgul olan, bir hobiyle meşgul olan bireyler hep bu alanda destek bekliyorlar. Ve hep bir idolleri oluyor. Atıyorum bir yüzücü var o ülkede. Ya da bir atlet gibi hep böyle bir idolleri var. Bu idolle tanışıp bir şeyler yapmak ve devlet büyüklerinin bu spor dallarında engelli bireylere desteğinin daha fazla artması. Bu örneklerden sadece bir tanesi.
Şimdi siz 34 ülke gezdiniz. Hangi ülkeleri gezdiniz? Bu gezdiğiniz ülkelerde o sorulara verilen cevaplarda ne gibi farklılıklar vardı?
Şimdi Asya kısmında 25 ülke var. Bu Balkanlardan devam ederek kuzeye doğru İtalya, İsviçre, Almanya, Danimarka, yukarıya Norveç. Buradaki hedefim dünyanın, Avrupa'nın en kuzey noktası olan Nordkap idi. Daha sonradan geri dönerek Finlandiya, İsveç, Letonya diye aşağıya doğru Romanya, Bulgaristan üzerinden Türkiye. Bu Avrupa rotasıydı. Bu kısımda göze net olarak çarpan şey ülkenin ekonomik durumu. Yani ekonomisi iyi olan ülkelerde tamamen aile bireylerinin nasıl söyleyeyim, refah düzeyi de iyi olduğu için
evet,
çocuklarına çok erken eğitim aldırıyorlar. Özellikle hobilerinin ve spor dallarının ya da enstrüman da olabiliyor. Bu herhangi bir enstrüman çalmak da olabiliyor. Bu eğitimlerini erken yaşta tespit edip bunları sağladıktan sonra çocukların gelişimini çok daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Ve bu yönde desteklediklerinde, yanlarında olduklarında başarı da otomatik olarak geliyor zaten. Bunu özellikle Avrupa'da kuzeye çıktıkça çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Balkanlarda bu durum maalesef çok iyi durumda değil. Rehabilitasyon merkezlerindeki bireylere baktığımızda yaş ortalaması çok yüksek. Yani bu şu demek, bireyler normal hayata hayata adapte olamamış tamam olarak. Hala rehabilitasyon eğitimleri devam ediyor. Yani sürekli 5 gün oradalar. Zaten bu kardeşim Erdem'in de aslında bizim de bir eksiğimiz mi diyeyim ya da biz de Mersin'de bu eğitime çok geç başlayabildik. 10-11 yaşlarında böyle bir hizmete ulaşabildik.
Daha mı erken olsa daha iyiydi?
Kesinlikle, kesinlikle. Bu Down sendromu kısmında çocuklar anne karnında bile eğitimin başladığı konuşuluyor. Yani bu ailenin eğitimi. Çünkü aile nasıl davranacağını bilmiyor, nasıl adımlar atacağını bilmiyor. Bu noktada da Türkiye Down Sendromu Derneği ailelere danışmanlık hizmeti veriyor, ücretsiz. Yani kesinlikle bu noktada ben de yani bana ulaşan işte Down sendromu olabilir ya da başka bir şey olabilir. Engelli bireylerle hani yönlendirmelerini bu şekilde yaparak yani bilinçlenmeleri kesinlikle gerekiyor. Hangi adımlar atılmalı? Zaten eğitim kısmında eksiğimiz var. Özellikle normal eğitim, kaynaştırma sınıfları dediğimiz bazı sınıflar. Hani burada da hala sorunlar var. Ama adımlar atılıyor. Gayet güzel gelişmeler var. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özellikle meslek edindirme, bağımsızım çünkü çalışıyorum. Yaşam Koçu destekli eğitim platformu diyelim. Belli başlı kurumlarla görüşerek istihdam alanı oluşturarak o istihdam alanında gerekli eğitimleri de sağlayarak bireylere onları bir iş kazandırma sürecine sokuyorlar. Evet. Böyle gelişmeler de var.
Evet. Son olarak hedeflerinizi soralım. Şimdi yeni rotalar belirlediniz mi? Bu rotalarda neler yapacaksınız?
Açıkçası şöyle Asya, önce Avrupa sonra Asya. Asya'dan da çok konuşamadık tabii bu arada. Japonya hedefiyle çıkmıştım. 9-10 ülke geçerek Japonya'ya ulaştım. Bu rotada yine aynı konseptle devam ettik. Şimdi planlanan yani net bir rotam yok fakat çünkü işimi bıraktığım için bütçem tamamen tükendi. Bir bütçe sağlayabilirsem, sponsorluk görüşmeleri yapabilirsem, işte Amerika'yı boydan buraya geçmek veya Afrika'yı yine dolaşarak kuzeyden güneye geçerek bir rota oluşturma planım var. Yine aynı konseptle. Nasıl olur, ne olur ileride göreceğiz.
Yine hem gittiğiniz ülkelerde Türk kültürünü tanıtacaksınız, aktivitelerde bulunacaksınız hem de Down sendromların sesi olmaya devam edeceksiniz.
Evet, kesinlikle hedefimiz bu yönde.
Sayın Çolak çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Yolunuz açık olsun diyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, kardeş Erdem gibi Down sendromluların sesini duyurmak için motosikletiyle 34 ülke gezen demir atlı yörük gezgin Adem Çolak telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine yayınımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte, saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Huzurlarınızdan ayrılırken sizleri müzikle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.
Bitmez çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gitti her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca ter.
Sesleri.